Dokuzuncu ayrım, sayfa 160. Önlüksüz mason. Ben neden bahsediyorum? Madame Zelenskaya'ya nasıl anlatılır ki ben Rus halkını kötülüğü karşısında pasifize eden, ellerini kollarını bağlayan süreçten İsa Mesih'i, yaratanın biricik tanrı, insanoğlu olarak takdim edenleri, sorumlu tutuyor, interaktif olmayan bir peygamberlik süreci düşünemiyorum. Cennette babasının yanındaki koltukta oturan tanrı insan bir İsa Mesih'in ölümlere örnek olamayacağını, tanrı ya da tanrının bir parçası olarak takdim edildiği sürece ölümlerden İsa'nın iyiliğiyle yarışmalarının beklenemeyeceğini düşünüyorum. Tanrı insan olarak takdim edilen bir İsa'ya ancak korku ile yaklaşılabileceğini, insanları korkutarak zapturapt altına almanın aşağılık bir tutum olduğu kadar da nafile bir çaba olduğundan bahsediyorum. Nasıl anlatılır ki sadece Büyük Rusya'nın değil dünyanın bugünkü trajedisine 18. yüzyıl aydınlanma felsefesinin aşılamayan kibrinin, fanatik yıkıcılığının neden olduğunu görüyor, bir mucize olmazsa arzın kainatın haydut gezegeni olmaya aday olduğunu seziyorum. Büyük Petro'dan bugüne ülkelerini batılılaştırma mücadelesi veren, görkemli oldukları kadar da fedakar Rus aydınlarının masumiyetleri, iyi niyetli romantiklikleri burnumu sızlatıyor. Bir yandan Batılıların diledikleri gibi yönlendirdikleri dünyaya var güçleriyle ayak uydurmaya çalışırlarken, öte yandan hayatın anlamı üzerine ölümüne kafa patlatıyor olmaları ağrıma gidiyor. Hristiyan dünyası İsa Mesih'in öğretilerinin tümüyle dışında yapılanmış, çağdaş Sodom Gomorra'yı yaşarken Rus Ortodokslarının muhalifmiş gibi yapıyor olmaları canımı acıtıyor. İnsanoğlunun hurafelere, kent mitlerine olan düşkünlüğünün sonuçlarını bilmez değilim. Esatiri olmayan bir dünyaya pek azımızın dayanabildiğini de bilmez değilim. Hele de Ruslar. Batıl inançlarının sayıları ve yaygınlıkları itibariyle pek az ulusun Ruslarla boy ölçüşebildiğini görüyorum. Üçüncü bin yılın başında uğursuzluk getirir diye kapı eşiğinde el sıkışmayan Rusların sayıları hala milyonlarla ifade ediliyor. Nazar değmesin diye üç kez vurulan tahta boyasız olmalı. Civarda tahta yoksa sol omzun üstünden üç kez tükürülmeli. Altı haneli rakamlarından soldaki üçüncünün toplamı sağdaki üçünün toplamına eşit olan otobüs biletlerinin şans getirdiğine inandıkları için çiğneyip yutanlar var. Bebekler 40 günden önce yabancılara gösterilmiyorlar. Bıçak ve mendil hediye etmek uğursuzluk sayılıyor. Çift rakamlı çiçek hediye etmek de öyle. Cuma günü yeni bir işe başlanmıyor, evde ıslık çalınmıyor, el çantası yere bırakılmıyor ki içine kötü ruhlar girmesin. Yeltsin kalp ameliyatı olduğunda karısı Nayna kocasının sağlığının yerinde olduğu mesajını iletmek için kuaföre gidip saçlarını kestirmişti. Çünkü ailede hasta varsa tıraş olmanın ya da saç kestirmenin uğursuzluk getirdiğini herkes bilir. Bütün bunlara karşın ağır da olsa insanlar eninde sonunda büyüyorlar. Rüşlerini ispat etmiş insanları gökyüzünün bir yerinde cayır cayır yanan bir ateşle ya da iblisle korkutamaz oluyorsunuz. Korkutabildikleriniz nefislerinin peşine düşerken bu defa da dünyayı gözleri görmez oluyor. Onlardan başkaları için fedakarlık bekleyemezsiniz. Bir de korkutamadıklarınız var. Onlar da ya olmayan insanlık tapınaklarının rahipleri oluyorlar ya da karşımda dikilen meleksi Oksana Dimitrievna'nın bizzat kendisi gibi farklı arayışlara yöneliyorlar. Çünkü insanların bir yaratanları olduğuna dair sezgileri de yok edilemiyor. Aklım Risale'de. Mihail Dimitrievich'in Hristiyan olmadığı hususunda da size katılmıyorum, Oksana Dimitrievna diyorum. Tersine insanları sahici Hristiyanlığa davet eden takva ehli bir Hristiyandı. Yazdıklarında kendisinin İsa Mesih'i kurtarıcısı olarak görmekten vazgeçmiş olduğuna dair en ufak bir işaret de yok. Manevi arınmanın yollarının tıkanmasına, iyiliğin İsa Mesih ile birlikte cennete hapsedilmesine razı değil ve ben bunu takdir ediyorum. Peder Mihail Dimitrievich, İsa Mesih'in o çarmıhtan sağ kurtulduğunu, ömrünün geri kalanını insanlara mükemmel ahlaka nasıl erişilebileceğini örnekleyerek geçirmiş olduğunu kanıtlamak suretiyle Hristiyanlara en büyük iyiliği yaptı. İsa Mesih Tanrı'nın tek oğlu olarak değil, o yıllardaki tek oğlu ve uzun bir ilahi doğumlar zincirinin halkalarından birisi olarak düşünülmelidir derken, ve siz hepiniz en yüce olanın çocuklarısınız, fakat insan gibi ölecek, bir prens gibi düşeceksiniz derken, İsa'nın zihniyetinin herkes tarafından eşit ölçüde paylaşılabileceğini söylerken, kurtarıcısına sahip çıkan bir Hristiyan kimliği sergiliyor ki, bu bana Patrick Tikon'u bile aşan inanç gibi görünüyor. İsa bilincinde erkek, kadın, çocuk herkesin hakkı olduğunu söylemiş olması müthiş. Bunun ayırdığında olanların asla hurafelerle kontrol edilemeyeceklerini, sürüde kaybolup zulmü tanrı kelamı gibi kabullenmeyeceklerini söylemesi müthiş. yerkürenin üzerinde her bir insanın bir İsa gibi iyiyi kötüden ayırt etmeyi bilerek yürüyebileceğini söylemesi müthiş. Bunlar bir ahir zaman ermişinin sözleri. Bana sorarsanız bir insanın ilahi olanla bütünleştiğini kanıtlaması için Kızıldeniz'i ya da Dolunay'ı ortadan ikiye bölmesi ya da bir başka mucize göstermesi gerekmiyor. Madame Zelenskaya, onu öyle söyleyenler cennetin anahtarlarını türdeşlerinden kıskanan ruhban sınıfı. Ben peygamber derken ölüleri diriltmek, kör gözleri açmak gibi eşsizlik ima eden, maddesel marifetlerden değil, kendisine uyanan, kendisinde var olduğundan kuşkulandığı kötülükle yaman bir savaşa girişen, başkalarının da girişmesine yardımcı olan yiğitlerden bahsediyorum. Bu bağlamda albayı yaşatmak uğruna kendi omurgasının kırılmasını göze alan Katso, İsa Mesih'in insanlığın ne olabileceğini gösteren bir örnek olduğunu söyleyerek, bütün bir kilise nomenklaturasını ve devleti karşısına alan Peder Mihail Dimitrievich peygamberlerle aynı kumaştan insanlar. Mihail Dimitrievich'in İsa Mesih'le aynı kaderi paylaşmış olmasına şaşmamalı. Her ikisinin de muradı insanlığı ölümlülük ve kısıtlanmışlık duygusunun ağırlığından kurtarmak, yeni bir aydınlanma çağını başlatmaktı. Her ikisi de kilisenin ve devletin öfkesini çektiler. Ağabeyinizin kaleme aldığı o risale bana pederin aşağı Rabbani'nin sırrına erdiğini, sonsuz bilince iştirak ettiğini söylüyor. So, şimdi de apoteosis dedi Madame Zelenskaya gözleri çakmak çakmak. İstanbullu bayan, bakalım daha neler söyleyeceksiniz. Şimdi bu kelime, apoteosis, eski Yunanca'da bir insanı tanrılaştırmak, tanrının yerine koymak anlamına gelir ki düpedüz şirktir. Alexi'nin annesinin benden bu kabalığı beklemediği için sarsılmış olduğunu anlıyordum. Kaldı ki tasavvufi geleneğe hakim birisinde bu kaygı olamaz. Bir an kardeşini taltif ettiğimi, kendi şaman ilahlarının seviyesine yükseltmiş olduğunu sanmış olmalı. Ne ki ben de ana tanrıça Dolunay'ı aşağıya sağdım, indi içime girdi diyebilen birisinden kardeşinin bir ideal olarak gördüğü İsa Mesih'e iştirak etme çabasını küçümsemesini beklemiyordum. Alexi'nin ne zamanki başımızın göğe ermek üzere olduğunu hisseder gibi oluruz, o zaman biz Ruslara bir korku sarar. Kendimizi düşüp parçalanmak üzere bırakır, hiç yükselmemiş gibi oluruz. En muhteşem zaferlerimizden geride sorumluluğunu kadere yüklediğimiz bir enkaz kalır dediği durumun bir çeşitlemesine daha şahit oluyordum. Ortodoks geleneğinde yetişenlerin başlarının göğe ermek üzere olduğunu hissettikleri nokta, kötülüğün kendi işlerinde olmakla birlikte alt edilebilir olduğunu hissettikleri noktadır. Fıtratlarında var olduğu iddia edilen o ilahi kıvılcımın, İsa bilincinin körüklenmesi gerektiğini dayatan nokta. Ama İsa Mesih'i örnek almaları, ona iltihak etmeleri, onun aracılığıyla tanrısallığa ulaşmaları, züht, çile, hatta fani bedenden kurtulmak suretiyle varlığın doğrulanması, donatistler şöyle dursun, Büyük Katerina'dan bu yana binlerce Rus aydınının yapa geldiği gibi intihar etmek demektir. Bu sancılı durumdan kurtuluş ateizmle değilse, Ortodoks itikadının umdelerini yok saymak, entelektüel kazanımların düşüp parçalanmalarına izin vermekle mümkün olur. Ateizm Bolşeviklerin, Ortodoks itikadının umdelerini yok saymak ise farmasonların ve diğer başka dinlere ihtida edenlerin yoludur. Madame Zelenskaya insanoğlunun fıtratında kötülük olduğu düşüncesinin bir bilgi değil telkin olduğuna, cehennemin papazların cemaati baskı altına tutmak için düzenledikleri iğrenç oyunun temel parçalarından birisi olduğuna inanmayı yeğlemiştir. Doğada kötülük yokken insan fıtratında neden olsun diye düşünmektedir. İlahi tecessüm neden tabiatın kendisi olmasında İsa Mesih gibi yaşayıp yaşamadığı, yaşadıysa nasıl yaşadığı belli olmayan bir efsane kahramanı olsun? Oksana Dimitrievna'nın oğlunun intiharını kaderin denetlenemez güçlerine atfedip hükümsüzleştirebilmesi böylece mümkün olabilmektedir. Ne ziyan, ne ziyan! Korkarım ki siz Ruslar insanlığın ne olabileceğini gösteren örnekleri öylesine hızla tüketiyorsunuz ki seyri sülûkü değerlendiremez, uruçu tanıyamaz oluyorsunuz. Madam ve böylece Alexi'nin dediği gibi en muhteşem zaferlerinizden geride sorumluluğunu kadere yüklediğiniz bir enkaz kalıyor. Dilimin ucuna kadar geldi ama söylemedim. Batıya bir enkaz olarak teslim ettiğiniz Rusya gibi. Sen benden nefret ediyorsun. Kontrollü, fevkalade, nazik ve hoşgörülü Madame Zelenskaya'dan beklemiyordum. Gerçekten şaşırdım. Estağfurullah. Telaştan Türkçe ünlemiştim. Ne haddime? Arkasından da bir yalan. Size kızmıyorum bile. Tersine aklım size gıpta ediyor. Sizin kızgınlık olarak algıladığınız bir derin hüzün. Bakın ben uzun yıllar önce bu ülkeye bana bir hiç olduğumu öğretmesi için geldim. nafilelik gibi bir sorunum vardı. Onunla uzlaşmazsam bu dünyadaki doğal ömrümü tamamlayamayacağımı hissediyordum. Rusların yaşaya kalma sırlarını öğrenmeye ve eğer kader böyle yazmışsa, yerkürenin bu en muhteşem kara kitlesinde bir köknarın dibinde kıvrılık ölmeye geldim. Geldiğim günün ilk gecesi karşıma çıkan bir ermiş, oğlunuz Alexey Kristovovich Zelenski, bana her zaman neydiysen yine o olduğumu öğretti. Ne bir inek, ne bir ağaç, ne de bir taş. İnsan, ben, Gülo'ya. Bu dünyada kötü ve kötülüğün olmadığını düşünerek yaşamak bana göre değil, Bayan Oksana Dimitrievna. Toprağa iltisaklı bir bitki gibi yaşamak bana göre değil. Dilsizlik bana göre değil. Alexey, insanlar ölümden daha az korksalar batıla esir düşmezler. Pravda kendisini savunacak daha hamiyetli yandaşlar bulur derdi. Alexey varlığını doğrulattı. Varlığımı doğrulatmanın sırası şimdi bende. Nasıl ki o adının şeytanla birlikte anılması pahasına Grinko Risalesini buldu çıkardı, peder Mihail Dimitriyeviç'in hükümsüzleştirilmesine izin vermedi. Ben de onun kötülük ve ihanete karşı inatçı direnişinin, sonsuz muhalefetinin anlamsızlaştırılmasına izin vermeyeceğim. Zudin geleneğine ihanet etmeyecek, Alexey Kristovovich Zelenski adını insan olmanın en ahlaklı amacı olan aşkı anakronizm belleyen postmodern beyinlere kazımak için elimden geleni ardıma koymayacağım. Peder Grinko gibi Alexey'nin niçin ve nasıl öldüğü kadar nerede yatacağının da önemi var. Madem ki kadim Rus ateşi bize onun sevgili bedeninden bir şeyler bıraktı, o zaman aziz dostumu herhangi bir canlı gibi orbana değil, Gogol'ün yanına, Novodeviçi mezarlığına gömeceğiz ki, o orada yattığı sürece büyük Rus ulusu toplumsal ve siyasi kötülüklerine kayıtsız kalamasın. Mücadeleyi cennette oturan efendisine havale edip ölümüne yatmasın. Ağlamaya başladım. Onu çok özlüyorum Madame Zelenskaya. Madame Zelenskaya baktı baktı. Maria Magdalena dedi. Arkasını döndü. İhtidam meselesini halletmiş olduğumuza göre bunun da benim önlüksüz farmason unvanıma gönderme olduğunu düşündüm. Canınız sağ olsun Madame Zelenskaya dedim. Size başka ne diyeyim? En başından başlamalıydım diyorum ama en başı diye de bir şey yok. Ne Alexey, ne Rusya, ne de Aytunç'un ruhumda birdenbire oluştular. Yine de serüveni ardışık kılma adına TK-1413 sayılı uçuşta benim koltuğumun koridor tarafında olduğunu söyleyerek başlayayım. Bu nedenle uçağın camına sürtünerek geçen bulutun nereye gittiğini görebilmek için Tereza'ya doğru eğilmek zorundaydım. Demek istediğim, eğer erişmişlik, içtenlik, güvenlik, özgürlük, huzur diye tanımlıyorsak evi, ki ben öyle yapıyorum, benim evim onunla birlikte olduğum zaman parçasıydı, mekan değil. Mekan her yer olabilirdi. Bir otomobil, bir otel odası, bir ağacın altı, bir toplantı salonu. Gözlerine ulaşabildiğim her an evimdeyim. 4. boyut. Bizim evimiz 4. boyuttaydı. Ve sonra o somuta indi, gözlerimin içine baka baka gitti. Bir başkasıyla evlendi. Ayın arkasına geçti. Houston, beni duyuyor musun? Duymuyordu. End of communication. I am sorry. Acaba niye böyle bir iş yaptı? Kim bilir, belki yorulduğu için, belki o hanımın sevgisine karşı koyamadığı için, belki bana güvendiği, namekan olmayı kaldırabileceğimi bildiği için, nitekim gördüğün gibi ben gidiyorum işte. Evet gidiyorsun dedi Teresa, çantasından çıkardığı ıslak mendilden bana da ikram ederek. Her neyse, seyahat gönül meselelerine her zaman iyi gelir. Ama neden Rusya? Mevsim iyi değil biliyorsun. Neden Rusya, Rusya neden? 500 milyar liralık soru bu işte, cevaplamayı deneyelim. Rusya, Rusya, çıkarıp atmak istediğim ağır bir miğfer gibisin başımda. Denemek zorunda değilsin diye araya girdi yol arkadaşım. Seni sıkacaksa cevaplamak zorunda değilsin. Belki de iyi bir alıştırma olur benim için dedim. Kuzey olduğunu hissettiğim tarafa doğru işaret etmiştim. Orada kim bilir kaç kişi bu soruyu soracak. Evet, pek muhtemeldir ki soracaklar. Sanıyorum, çünkü because bir tür psikanaliz aracı Rusya. Evet öyle dedim, psikanaliz aracı, ruh taraması, saklı işaretleri, bir uçsuz bucaksız düzlükler, bunlardan klostrofobime deva olmalarını bekliyorum. İki buz, karanlık, yalnızlık, korku, donmuş zeytinyağı. Zeytinyağı donduğunda helva gibi olurdu, bıçakla keserdik. 3 sınır karakolları, onlar deniz fenerlerine benzerler. Daha sonra kuru fasulye karavanasına kar yağan erler, mahfelde teğmenler. Anlamadım. Teğmenleri İrlandalı kız filmindeki İngiliz subayı gibi düşünebilirsin diye sürdürdüydüm. Düşünceli soluk yüzler, bedenlerinin bir yerinde ara sıra sızlayan savaş yarası, bir yerde kırık bir aşk hikayesi, özlenen bir kadın, Doktor Jivago'nun Lara'sı. sonra Tolstoy, Puşkin, Gogol ve tabii Pasternak. Islık çalarken tipi her yerde, baştan başa tüm ülkede, bir mum yandı masada, tek bir mum yandı. Yaz günleri pervanelerin uçuştukları gibi aleve, koşuştular kar taneleri umarsız pencereye ve camda parlak karlı çemberler ve oklar oluşurken bir mum yandı masada, tek bir mum yandı. Ve beyaz aydınlığına tavanın gölgeleri düştü kaderleri kesişen kolların, bacakların, hayatların. Ve bir mum yandı masada, tek bir mum yandı. Na na na na, Doktor Jivago dedi Teresa, ünlü filmin müziğini mırıldanarak. Böylesine bir yakınlık olabileceğini düşünmemiştim. Duygusal yakınlık demek istiyorum. Siz Türklerle Ruslar arasında. Türkiye'yi bir Akdeniz ülkesi olarak algıladığınızdandır. Çöl sıcağı, hurma ağaçları, çağrışımları belki de olabilir mi? Geçen yaz Alexi ile birlikte Antalya'daydık. Gölgede 50 derece gördük dedi. 50 kelimesini vurgulayarak. Celsius. Doğrudur ama Türkiye'de istersen sıcaktan tümüyle sakınabilir, hatta bertaraf edebilirsin. Dağlardan şaşma, bozkırdan kaçma. Benim kuralım budur. Sizin ölçülerinize göre pek küçük ama iklim çeşitlemesi bol bir ülkedir bizimkisi. Teresa D. Kornblatt, ismi buydu. D neyin D'si diye sormuştum. Biraz da laf olsun diye, çünkü önümüzde birlikte geçireceğimiz 3,5 saatlik bir yol vardı. Deutsch dediydi. Arizona Üniversitesi'nde Rusça ve kıyaslamalı kültür ve edebiyat araştırmaları doçentiyim. Alman kökenli olup olmadığını sordum. Yahudi dediydi. Rusya Yahudisi. Ben de kendimi tanıtmıştım. Gülo'ya Gürelli. Ardından şu mealde bir seyahat konuşması. Erkek arkadaşım orada. Bugün onun doğum günü. Sürpriz yapacağım. İyi yıllar ona. Adı Alyosha. Alexey Kristovovich Zelenski. He is a prince. Elimdeki plastik kahve bardağını kaldırmış, Happy Birthday Prince diye selamlamıştım. Bu defa uçağın altında kalan bulutlara doğru ve prens kelimesini bizim paşa gibi bir övgü sıfatı olarak kullandığını sanarak. Pyotr Stolypin'in ahvadından olduğunu sonra öğrendim. Yeterince yükselmiş olmalıydı ki güneş parlıyordu. Atmosfer laciverte dönmüştü. Teresa da bardağını kaldırdı. A very happy birthday indeed. Atina bağlantılı geliyordu. Olimpik hava yollarında Moskova'ya günlük seferleri olmadığını, kendisinin bu nedenle Türk hava yollarını seçmek zorunda kaldığını ama böyle olmuş olmasından memnun olduğunu, çünkü kısacık da olsa pek sevdiği İstanbul'u bir kez daha ziyaret etmek fırsatı bulduğunu anlattı. So, demek Moskova'nın seni iyileştireceğini umuyorsun. Moskova değil Rusya diyecekken, yani Moskova benim için duraklardan birisi sadece diye ekleyecekken vazgeçmiştim. Açıklamak durumunda kalmamak için Rusya'ya da değil, Ukrayna'ya ve Beyaz Rusya topraklarına gitmenin hayalini kurduğumu. Kendi sesimi bugün bile duyar gibiyim. Beyaz Rusya demiyordum. Belorusya diyordum. E'yi uzatarak ve S'yi hafiften tıslayarak. Beni bağrına basacak, yaralarımı saracak büyülü diyarın adının keyfini çıkararak. Belorusya. Omuzlarımı silktim. Selavi. Bir de kendim göreyim istedim. Çocukluğum Rus hududunda geçti de. Bilirsiniz Türkiye'nin doğu sınırları. Evet tabii dediydi Teresa, haritayı gözünün önüne getirir gibi. Ruslardan çok etkilenmiştiniz o yıllarda, öyle mi? Dolaysız olarak ben hiç Rus tanımadım. Bir tank seslerini bilirim, bir de şekerlerini. Kirli beyaz renkte taş gibi sert yumrular. Ruslar o sert yumruları çekiçle kırar, çayı kıtlama içerlermiş derlerdi. Bir parça şekeri ağza alıp çay içmeye kıtlama derler. Şekeri çaya karıştırmaz, ağzınızda tutarsınız. Benim asla beceremediğim bir iştir. Her denediğimde şekerin hepsi bir anda ağzımda erir. Berbat bir şey olurdu. Ama tabii ben Türk devlet şeker fabrikalarının rafine şekerini kullanırdım. Anladığım kadarıyla sanayi şekeri kıtlamaya gelmezmiş. Bölgenin bizim tarafındaki halk da çayı kıtlama içmeyi sever. Sert Rus şekerini tercih ederlerdi. Sınırın öte yanından kaçak gelirdi. Söylemediğim Rus şekeri daha ucuzdu ama annem eve sokmazdı. Pistir diye. Açıkta çuvallarda satılırdı çünkü. Bunu anlatmış olman ne kadar ilginç. İyi hatırlıyorum. İsrail Wolfovich'de de annemin babası da çayını öyle içerdi. Nasıl demiştin? Kıtlama. Kelime çağrışımı yapmıyor. Türkçe olmalı. Dişlerinin arasına bir parça şeker yerleştirdiğini hatırlıyorum. Kelimenin kökünün kıt olduğunu söylemiştim. Şekeri idareli kullanmakla bir ilgisi olmalı. Bahse girerim ki öyledir dedi gülerek. Anlayacağın İsrail Wolfovich proleter düşüncesini tüm varlığı ile kucaklamış bir adamdı. Öyle mi? Hem de nasıl, dedi anılarını beklenmedik bir zamanda tazelemekten hoşnut birisinin tavrıyla. Mayakovski'ye hayran olan, Şostakovich'in dostu olmakla övünen tipik bir Yahudi aydını, bir müzisyen. Sesi yumuşadı, alçaldı. O ve profesyonel bir tiyatrocu olan anneannem yeni bir proleter kültürünün inşa edilmesi gerektiğine bütün kalpleriyle inanmış insanlardı. Kendi işlerinde bile ihtilalci bir yaşam biçimi geliştirmişlerdi. Bilirsin işte, mobilya yok, mutfak eşyaları yok denecek kadar az, burjuva olduğunu düşündükleri her türlü tüketimden uzak duran bir yaşam. Tatlıdan daha burjuva ne olabilirdi ki? Eminim çayı senin tarif ettiğin gibi içiyor olması da bundandı. Moskova'da mı otururlardı? Yahudilerin Moskova'da oturmalarına izin verilmez, dedi Tereza sesi birden değişerek. Pale'ın içinde kalan Volhynia eyaletinin Brody şehrindendiler. Zorunlu iskan Bolşevik devriminden sonra kaldırıldı. Bu konuyu kapatmak istiyormuş gibi bir el hareketi yaptı. Volhynia'dan taşınırlarken burjuva alışkanlıklarından olduğunu düşündükleri bütün eşyalarını geride bıraktılar diye anlattı. Eşyalarla birlikte doğum günleri, düğünler, yeni yıl çamları tarihe karıştı. Anneannem profesyonel bir oyuncuydu. Devrim tiyatrosunda Meyerhold'la çalıştı. Biliyor musun, bir defasında Mayakovski'nin bir oyununda içi kürklü süt yiyenler satan bir tezgahtarı oynamış. İçi kürklü süt yiyen mi? Ne iyi fikir değil mi ama? Düşünebiliyor musun? Devrim tiyatrosunun başrol oyuncusu anneannem sahnede kürklü süt yiyen satıyor. Evde inşaat kalaslarından bir masa çakmış, ailesine kasaptan aldığı yağlı kağıdın üzerinde yemek yediriyor. Geleneksel Rus çizmelerinin, valenki dediğimiz keçe çizmelerinin de burjuva işi olduğuna karar verdiği için çocuklarına ince deri ayakkabılar almış. Zavallı annem, soğuktan ağladığını söylerdi. Çarlık düzeniyle alay ediyorlardı, anlıyorsun değil mi? Pale'in içinde kalan eyaletten ne kastettiğini sordum. İkinci Katerina'nın tahta geçtiği 1762'den 1915'e kadar Yahudilerin zorunlu iskana tabi tutuldukları bölge olduğunu söyledi. Pale, Ukrayna, Litvanya, Beyaz Rusya, Kırım ve Polonya'nın bir kısmından oluşan 25 eyaleti kapsarmış. Yeni dönemi, yeni sanatı heyecanla karşılaşmışlıkları biraz da bundan olmalı, dedi. Wolfowitz'le de Moskova'da konservatuvardan mezun olduktan sonra Rus Proleter Müzisyenler Derneği'ne katıldı. Orada Marksist ekonomi politik dersleri verdi. Ama bütün bunlar ihtiyarın casusluktan hüküm giyip Gulag'a gönderilmesini önlemedi. Neden ama? Bütün suçu bir Amerikalı gazeteciyle konuşmuş olmak. Stalin'in ölümünden sonra ancak geri dönebildi ama öteki dedem Alexander Kornblatt onun kadar şanslı değildi. O Komintern'de çalışmış bir devrimciydi. Kod adı bile vardı. Deutsch. 1935'teki 7. Parti Kongresi'nde delegeydi. Bir yıl sonra tutuklandı ve kayboldu. Sonra bir gün Moskova tasfiye duruşmaları sırasında babaannem radyodan sanıklardan birisinin "Deutsch bana geldi, yoldaş Stalin'i öldürmemiz gerektiğini söyledi" dediğini duydu ve düştü bayıldı. Kocasının öldüğünü böyle öğrenmişti. Durdu. Seni sıkmıyorum değil mi? Tabii ki hayır. Aksine öğrenmek beni mutlu ediyor. Birleşik Devletler'e gidişiniz nasıl oldu? Babam ailenin Sovyet çocuğu denilen efsaneden sıyrılan ilk ferdi. Bütün erkek çocukları gibi elektrikli eşyaları tamir etmeye meraklıydı. Bir gün bozulan radyoyu tamir etti ve yabancı yayınlara rastladı. Moskova'da yabancı yayınlara parazit uygulanırdı. Dinlemeye kalktığınızda böyle vuu vuu diye sesler gelirdi. Konuşulanları çok zor anlardınız. Ama şehrin dışına çıktığınızda parazit zayıflardı. Babam da bulabildiği her fırsatta Volhynia'daki izbeye kaçıp yabancı yayınları dinler olmuş. Sonra bir yerlerden bir kayıt cihazı ele geçirmiş. 37 model AEG marka bir teyp. Onu tamir etmiş. Radyodan Londra Filarmoni Orkestrası'nın konserlerini kaydetmeye başlamış. KGB'lik bir suç. Evde kayıt cihazı bulundurmak büyük suç. Yabancı yayınları kaydetmek idamlık suç. Yine de okuldan tanıştığı anneme sırrını açıyor. Ona güveniyor. Çünkü 9. sınıfta suç ve ceza okunuyorken annemin elini kaldırıp "Ben adam öldürmenin yasak olduğunu sanıyordum" diyecek kadar cesur bir ruh olduğunu görmüş. "Ben en değerli şeyin insan hayatı olduğunu sanıyordum" deyince kıyamet kopmuş. Babam dışında herkes anneme saldırmış. Öğretmen annemi soyut bir hümanizma kavramını benimsemekle itham etmiş. Öğrenciler ya öldürülen düşmansa o zaman da mı yanlış diye karşı çıkmışlar. Bu defa babam düşman kavramını sorgulayınca iş çığırından çıkmış. Ertesi gün hem annemin hem de babamın velileri kendilerini öğretmenin karşısında bulmuşlar. Böylece başlayan arkadaşlıkları ailelerin aynı çevrelerden geldiğini anlamalarıyla derinleşiyor. Kornblatlar da mesela Nadezhda Mandelstam'la ahbaplık ediyorlar, Solzhenitsyn'leri iyi tanıyorlardı. Dipnot, ünlü şair Osip Mandelstam'ın eşi ve ayrıca Ahmetova'nın yakın arkadaşı, Stalin'i eleştiren bir yapıtı nedeniyle 1938'de infaz ediliyor. Nefesim kesildiydi. Solyenitsin mi? Alexander Solyenitsin. Gulag takım adaları. Moskova'da yaşıyor değil mi? Görüşüyor musunuz? Solyenitsin'i seviyorsun. Evet, Moskova'da yaşıyor. Alyosha'nın yakın dostudur. Türkiye'de çok okunur mu Solyenitsin? Tanınır ama çok okunduğunu söyleyemem. Benimki biraz özel bir merak. Yolunuzun Amerika'ya nasıl düştüğünü anlatıyordun. Anlatacak pek fazla bir şey yok aslında, dediydi Teresa. Nitekim sonradan öğrendiklerimi düşününce anladım ki çok bile anlatmıştı. Muhalefetin çeperlerinde yaşayan insanlar bunlar. Günlerini kitap okuyarak, tartışarak geçiriyorlar. Babam diplomat olmak istiyor ama bunun KGB'nin tedrisatından geçmek anlamına geleceğini bildiği için vazgeçiyor. Gazeteci olmayı düşünüyor. Rusya'da hem dürüst bir insan hem de gazeteci olunamayacağını görüyor. Teorik fizik iyi bir fikir gibi görünüyor ama bu defa da askeri istihbaratla uğraşmak gerekiyor. Geriye kala kala kapıcılık, asansörcülük gibi meslekler kalıyor. Onlar da olmayınca kaçışı dil bilimci olmakta buldu. Moğolca ve diğer Orta Asya dillerinde uzmanlaştı. İkinci dalga göçmenleri derler. İkinci Dünya Savaşı'nın evlerinden ettiği Yahudilere katıldılar. İngiltere üzerinden Birleşik Devletlere geldiler. Babam 1948 Mayıs'ında Harvard'ın Rus Araştırmaları Merkezi'nde çalışmaya başladı. Lafı değiştirdi. Sonra demek sen hiç Rus tanımadın ama Rusya ilgini çekiyor. Evet dedim, öyle. Teresa kendisinin 1985'ten itibaren gidip geldiğini ama Gorbaçov'dan bu yana her şeyin radikal bir biçimde değişmiş olduğunu anlattı. Caddeler bile metamorfoz geçiriyorlar. Bildik eski devrimci isimleri, bilinmedik daha da eski, yani Bolşevik ihtilali öncesi isimlerle değiştiriliyor. Gideceğin yerin yeni adını bilmiyorsan yandın. Taksi şoförleri ismi değişen adresi bulamayınca sövüyorlar. Billboardlarda Procter E. Gamble'ın çamaşır sevinci, Wrangler'ın ya da Levi Strauss'un Dzhinsky'leri. Öğrendiğim ilk kelimenin İngilizce G'den bozulma Dzhinsky olduğunun üzerinde durduğumu hatırlıyorum. Ama tabii Rusça'nın C sesi Latin alfabesinde ZH olarak geçmişti. Y'nin sesi uzun I gibiydi. Wrangler'in yanında Dzhini görseydim çıkarırdım diye düşünüyordum. Tıpkı daha sonraları Jirinovski'nin bizim Jirinovski olduğunu çıkaracağım gibi. Eski Ortodoks Kilisesi'nin bitişiğinde McDonald's, onun karşısında modern bir iş yeri binası var diye yakınmıştı. Birbirine uymayan, çoğu zaman bir üslubu bile olmayan binalar. Biraz geçmişten, biraz gelecekten.